Koku, Patrick Süskind, 3. kaset, 1. yüz, sayfa 116. Ama hepsi boşunaydı. Grunu'dan sulu akıntıyla kanlı irinden başka bir şey çıkmıyordu. Sessiz sessiz yatıyordu. Şan bezinin altında o iğrenç salgıları veriyordu dışına. Ama hazinesinden, bilgisinden, en adi bir koku formülünden zırnı koklatmıyordu. Grunu'yu boğazlayabilirdi Baldin'i. Vurup öldürebilirdi. En iyisi de döve döve çıkarabilirdi o kokuşmuş gövdedeki paha biçilmez sırları eğer bir işe yarayacağını bilseydi. Ve bunlar Hristiyan kişinin insan kardeşini sevmesi ilkesinden anladığı şey öyle açıkça ters düşmeseydi. Böyle en tatlı seslerle söyleyip dinledi, pışpışladı hastasını. Tiksinmesini yenmek cehennem azabı gibi zor geldiyse de serin bezler koydu terden sırılsıklam olmuş alnına ve yanardağ gibi açılmış yaraların üstüne. Kaşıkla ağzına şarap verdi dili işlesin de konuşsun diye. Bütün gece sürdü bu, boşuna. Gün ağrırken umudu kesti bıraktı. İyice bitkin, odanın öbür ucundaki koltuğa yığıldı. Artık öfke bile duymadan, sadece yılgınlığa teslim olmuş bir halde, Grenoy'un karşısındaki yatakta ölmekte olan, ne kurtarabildiği, ne soyabildiği, içinden işine yarayabilecek hiçbir şey çıkaramadığı, batmakta olan ve batarken bütün servetini denizin derinliklerine götüren gemiyi seyreden bir kaptan gibi, bitişini eli kolu bağlı seyretmek zorunda olduğu küçük vücuduna baka kaldı. O sırada birden açıldı ölümcül hastanın dudakları. İşitenin son demlerini yaşayan birinden geldiğine inanmayacağı kadar açık seçik, kararlı bir sesle konuştu. Söyleyin usta, bir maddeden koku elde etmek için ezmeyle damıtmadan başka yol var mıdır? Sesin kendi hayalinden ya da öbür dünyadan gelmiş olacağını düşünen Baldini makine gibi karşılık verdi. Evet vardır. Ne gibi? Sorusu geldi yatak tarafından. Baldini uykulu gözlerini iyice açtı. Grenoy yastıkların ortasında kımıltısız yatıyordu. Cenaze mi konuşmuştu? Ne gibi? Sorusu duyuldu yeniden. Bu kez Grenoy'un dudaklarındaki kıpırtıyı görmüştü Baldini. Şimdi her şey bitti diye düşündü. Şimdi sonu geldi. Ya ateşten sayıklıyor ya can çekişiyor. Ayağa kalktı, yatağa yürüdü, hastanın üzerine eğildi. Hasta gözlerini açmış Baldini'ye dikmişti. İlk karşılaşmalarında olduğu gibi garip, pusuya yatmışa benzer bir bakışla. Ne gibi diye sordu. O zaman Baldini ya Allah deyip ölmekte olan birinin son arzusunu yerine getirmemezlik etmek istemiyordu. Karşılık verdi. Üç yol daha vardır oğlum. Biri Enfloj Eşo, biri Enfloj Efroy, biri de Enfloj Elahul. Bunlar birçok bakımdan damıtmadan daha üstündür. Bütün kokular içinde en hastalarını elde etmede kullanırlar. Yasemin, gül, portakal çiçeği kokusu için. Nerede diye sordu Grenoy. Güneyde diye yanıtladı Baldini. En başta Gras şehrinde. İyi dedi Grenoy ve gözlerini kapadı. Baldini yavaş yavaş doğruldu, tükenmişti. Bir satır bile yazmadığı kağıtlarını topladı, mumu söndürdü. Dışarıda gün ağrıyordu bile. Yorgunluktan canı çıkmıştı. Rahip çağırmalıydı diye düşündü. Sağ eliyle belli belirsiz istavros çıkardı, odadan çıktı. Grenoy ise ölüden başka her şeye benziyordu. Sadece derin bir uykuya dalmıştı ve vücudunun öz suyunu topluyordu yeniden. Derisindeki kabarcıklar kurumaya, irin kraterleri tıkanmaya, yaraları kapanmaya başlamıştı bile. Bir hafta içinde iyileşti. 21. Ona kalsa hemen giderdi güneye, ihtiyarın sözünü ettiği yeni tekniklerin öğrenilebileceği yere. Ama akıl alır şey değildi bu. Bir çırak parçasıydı. Yani bir hiç. Aslında bakılırsa böyle demişti Baldini. Grenoy'un dirilişine başlangıçta duyduğu sevincin üstesinden geldikten sonra. Aslında bakılırsa bir hiçten bile az bir şeydi. Çünkü doğru dürüst bir çırak olabilmek için kusursuz, yani evliliğe dayalı bir kökeni olması, zanaatçı ailesinden geliyor olması, bir de çıraklık sözleşmesi olması gerekiyordu ki onda bunlardan hiçbiri yoktu. Eğer kendisi, Baldini, Grenoy'un gene de günün birinde kafa belgesine kavuşmasını sağlarsa, bu sadece ondaki öyle her gün rastlanmayacak yetenek göz önüne alınarak, ilerideki davranışlarında kusur etmediği takdirde ve kendisinin, Baldini'nin çok zararını gördüyse de varlığını hiçbir zaman inkar edemeyeceği sınırsız iyi yürekliliği sayesinde olacaktı. Tabii iyi niyetle verilmiş bu sözün yerine getirilmesi biraz zaman aldı. Bir 3 yıl kadar. Bu süre içinde Baldini, Grenoy'un yardımıyla büyük hayallerini gerçekleştirdi. Faubourg Saint-Antoine'da ki fabrikayı kurdu. Özel parfümleriyle kendini saraya kabul ettirdi. Krallık imtiyazını aldı. Üstün koku ürünleri ta Petersburg'a, Palermo'ya, Kopenhag'a kadar satılır oldu. Hatta misk yüklü bir çeşidi, Allah bilir koku bakımından hiç de yoksul olmayan İstanbul'da bile tutuldu. İster Londra'nın sitesindeki kibar yazıhanelerde, ister Parma'daki şatoda olsun, ister Varşova'nın sarayında, ister Lippstadt kontunun köşkünde olsun, hava Baldini'nin parfümlerinin kokusunu taşıyordu. Ömrünün sonunu kahredici bir yoksulluk içinde, Messina'da geçirmeye razı olmuşken, 70 yaşında Avrupa'nın tartışmasız en büyük ıtriyatçısı, Paris'in en zengin hemşehrilerinden biri olma durumuna yükselmişti. 1756 yılının başında Baldini, Bu arada Pon Au Cheng'deki bitişik evi satın almıştı. Yalnız oturmak için. Çünkü eski ev tam anlamıyla tıka basa, çatısına kadar koku maddeleriyle baharatla dolmuştu. Granu'nun serbest çalışması için izin vereceğini bildirdi. Yalnız üç koşulu vardı. Birincisi, şimdiye kadar Badini'nin çatısı altında yapılmış olan hiçbir parfümü ne kendisi üretecek ne de bunların formüllerini üçüncü kişilere verecekti. İkincisi, Paris'ten ayrılacak ve bu şehre Badini yaşadıkça bir daha ayak basmayacaktı. Üçüncüsü, bu ilk iki koşulu mutlak bir sır olarak saklayacaktı. Bütün bunlara uyacağına Aziz'lerin tümü, annesinin zavallı ruhu ve kendi şerefi adına yemin etmeliydi. Ne şerefi olan, ne Aziz'lere, ne de annesinin zavallı ruhuna inanan Granu'yu yemin etti. Başka her yemini de ederdi. Badini'nin her koşulunu kabul ederdi. Çünkü ona göze batmadan yaşamasını, başına iş gelmeden yolculuk yapmasını, iş bulmasını sağlayacak olan o gülünç kalfalık belgesini eline almak istiyordu. Gerisi umurunda değildi. Hem ne şartlardı ki zaten bunlar? Paris'e ayak basmamak mı? Paris'i ne yapsındı? En pis kokan, en uzak köşesine kadar biliyordu. Nereye de gitse yanında götürecekti. Paris onun malıydı yıllardan beri. Badini'nin başarılı olmuş kokularından hiçbirini üretmemek, formülünü başkasına vermemek mi? Sanki istese onlar kadar güzel ve daha da güzel bin koku daha yaratamazmış gibi. Ama istemiyordu ki. Badini'ye ya da öbür kent soylu parfümcülerden herhangi birine rakip çıkmak niyetinde değildi. Amacı sanatıyla çok para kazanmak değildi. Başka türlü geçinmenin yolunu bulduğu sürece sanatını geçinmek için kullanmak bile istemiyordu. İçini açığa vurmak istiyordu. Başka bir şey değil. Dış dünyanın verebileceği her şeyden harikulade bulduğu için açığa vurmak. Bu yüzden de Badini'nin koşulları Granu için sözü edilmeye değmez şeylerdi. Baharda yola çıktı. Mayıs ayında bir gün sabah erkenden. Badini kendisine bir sırt çantası vermişti. İkinci bir gömlek, iki çift çorap, büyük bir sucuk, bir at çulu ve 25 frank. Vermekle yükümlü olduğundan çok daha fazlaydı bunlar. Badini'nin söylediği üzere hele Granu'nun görmüş olduğu esaslı meslek eğitimi için bir kuruş çıraklık parası bile vermediği düşünülürse. Vermekle yükümlü olduğu şey 2 frank yol parasıydı, o kadar. Ama işte ne yüreğinin iyiliğini yok sayabiliyordu ne de Jean-Baptiste'e karşı içinde yıllar boyunca duymuş olduğu yakınlığı. Ona gezginliği süresince iyi şanslar diliyor, bir kez daha sıkı sıkı ettiği yemin unutmamasını tembihliyordu. Bunları söyleyerek Granu'yu bir zamanlar içeri aldığı yere servis girişinin kapısına getirip yolcu etti. Elini uzatmadı. Can yakınlığı dediyse o kadar da değildi. Ona zaten hiç elini vermemişti. Sanki Granu'dan üstüne bir şey geçmesi, sanki kirlenmesi tehlikesi varmış gibi dindarca denebilecek bir iğrentiyle hep kaçınmıştı dokunmaktan. Kısaca adieu demekle yetindi. Granu da başını salladı, büzüldü, uzaklaşıp gitti. Caddede kimseler yoktu. 22. Granu ufalmış, bükülmüş sırt çantasını kambur gibi taşıyarak arkadan bakıldığında ihtiyar bir adam görünümünde bir çabuk köprü aşağı karşıdaki adaya doğru yürürken arkasından bakıyordu Badini. Parlamento sarayının orada sokağın kıvrımında gözden kaybetti onu, alabildiğine rahatlamıştı. Heriften hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Şimdi kendini itiraf edebilirdi artık bunu. Çatısı altında barındırıp sömürdüğü sürece içi rahat etmemişti. İki kez yasak bir şey yapan, usulsüz yollara sapan dürüst bir insanın ruh halini yaşamıştı hep. Elbet foyasının meydana çıkması tehlikesi çok küçük, buna karşı başarı olasılığı dev gibi büyüktü. Ama huzursuzluğu da, vicdan rahatsızlığı da bir o kadar büyük olmuştu. Gerçekten onca yıl bir tek gün geçmemişti ki bu adama uyduğunun cezasını günün birinde bir biçimde çekeceği korkusunun ensesinde hissetmesin. Sonu iyi gelse bari. Yatmış kalkmış kafasından dua gibi hep bu düşünceyi geçirmişti. Bu zorlu maceranın sonundaki başarının tadını ceremesini çekmeden bir çıkarabilsem. Bir becersem bunu. Gerçi hak değil bu yaptığım ama Tanrı bir gözünü yumacaktır. Muhakkak yumacaktır. Ömrüm boyunca az mı çarptırdı beni yeterince ağır cezalara? Hiçbir neden olmaksızın. Onun için adaletinin gereğidir bu kez hoşgörülü davranması. Hem benim suçum ne ki bu işte? Eğer bir suç söz konusuysa, olsa olsa bir çırağın mucizevi istidadını istismar edip onun yeteneğini kendiminmiş gibi göstererek lonca düzeninin bir parçacık dışına çıkmış olmam. Çok çok zanaatın geleneğin buyurduğu fazilet yolundan cüzi ölçüde ayrılmış olmam. Çok çok dün lanetlediğim şeyi bugün kendim yapıyor olmam. Cürüm müdür bu? Başkaları ömür boyunca düzenbazlık ediyor. Ben sırf birkaç yıl azıcık hileye saptım. O da rastlantı karşıma bu bir kerelik fırsatı çıkardığı için. Belki rastlantı bile değildi. Belki o büyücüyü kapıma gönderen Tanrı'nın ta kendisiydi. Pelissier ile şürekası yüzünden çektiğim aşağılanmalardan sonra bir ödül olarak. Belki de takdiri ilahinin hiç benimle uğraştığı yok da Pelissier'i cezalandırmak amacını güdüyor. Bu olabilir işte. Yoksa beni yükselterek vermeyecekti de nasıl verecekti Pelissier'in cezasını? Bu durumda benim ikbalim ilahi adaletin elindeki alet oluyor ki böylesi utanmadan ve en küçük bir pişmanlık bile duymadan kabul etmek caiz olmaktan öte boynumu borcudur. Çok düşünmüştü Badin'i geçen yıllar boyunca. Sabahları o dar merdivenden aşağı dükkanı inerken, akşamları çekmecede toplanan parayla yukarı çıkıp o ağır altın gümüş sikkeleri sayıp kasasına aktarırken, geceleri karısının horuldayan iskeleti yanında yatıp da talihine kaygıyla bakmaktan uyuyamazken. Ama şimdi sonunda bu karanlık düşünceler bitmişti. Tekinsiz konuk gitmişti, hem de sonsuza kadar güven içinde kalıyordu. Badin'i elini göğsüne dayadı, elbisesinin kumaşı altında kalbinin üstündeki defteri yokladı. 600 formül yazılıydı içinde. Kuşak kuşak parfümcü gelse gerçekleştirebileceklerinden fazla. Bugün her şeyini kaybetse sırf bu harika defterle bir yıl içinde yeniden zengin bir adam olurdu. Gerçekten daha ne isteyebilirdi ki? Sabah güneşi vuruyordu karşı taraftaki evlerin çatılarına, sıcak sıcak Badin'in yüzüne. Hala güneye, caddenin parlamento sarayının oradaki ucuna doğru bakıyordu. Greno'nun gözden kaybolması hiç tadına doyulur bir zevk değildi. Ardından kabına sığmayan bir şükran duygusuyla hemen bugün karşıdaki Notre Dame'ı ziyaret edip bağış sandığına bir altın atmaya, üç mum yakmaya ve diz çöküp Allah'ına onu böyle mutluluğa boğduğu ve intikamdan koruduğu için teşekkür etmeye karar verdi. Ne var ki araya olmayacak bir iş girdi. Tam kiliseye gitmek istediği o öğle sonrası İngilizlerin Fransa'ya savaş açtığı söylentisi işitildi. Bu gerçi aslında can sıkacak bir şey değildi. Ama Badin'i tam o gün Londra'ya bir parti parfüm yollayacak olduğundan Notre Dame ziyaretini erteleyip onun yerine bilgi toplamak için şehre, arkasından da Londra sevkiyatını şimdilik durdurmak için Faubourg Saint Antoine'daki fabrikasına yollandı. Gece yatakta uykuya dalmadan hemen önce dahice bir şey geldi aklına. Yeni dünyadaki sömürgeler nedeniyle çıkması beklenen askeri sürtüşmeleri göz önünde bulundurarak Prestige de Cube adı altında yeni bir parfüm lanse edecekti. Reçinemsi, kahramanca bir koku, başarısı orası kesindi. İngiltere ticaretinin eksilmesiyle doğan zararını karşılayacak da öteye bile geçecekti. Rahatlamış olarak yastığına, altında formül defterinin huzur veren sertliğini hissettiği yastığına yasladığı budala ihtiyar kafasında bu tatlı düşünceyle uyudu Usta Badin'i ve bir daha uyanmadı. Çünkü o gece ileride layık olduğu veçile bir gecikmeyle Paris'teki bütün köprüler üzerine kurulmuş bütün evlerin kral emriyle birbiri ardınca yıkılmasına yol açacak küçük bir felaket oldu. Anlaşılır bir sebep olmaksızın Pono Change'in batı tarafındaki 3. ve 4. ayaklar arasında kalan parçası çöktü. İki ev sulara gömüldü. Öyle bir dembire ve topyekün gitti ki evler, oturanlardan kimse kurtarılamadı. Ne mutlu ki sadece iki kişiydi söz konusu olan. Giuseppe Badini ile karısı Teresa. Çalışanlar izinli ya da izinsiz sokağa çıkmışlardı. Sabahın erken saatlerinde hafif içkili olarak eve dönen, daha doğrusu eve dönmek isteyen, çünkü ev kalmamıştı ortada, Şöni'ye bir sinir bunalımı geçirdi. 30 yıl boyunca çocuğu akrabası olmayan Badini'nin vasiyetnamesinde kendini mirasçı olarak göstereceği umuduna bel bağlamıştı. Şimdi ise bir çırpıda gitmişti bütün mirası, her şey. Ev, mağaza, ham maddeler, atölye. Badin'in kendisi, hatta belki de fabrikanın sahibi olmasını sağlayabilecek olan vasiyetname bile. Hiçbir şey bulunamadı. Cesetler, kasa, 600 formüllü defter bulunamadı. Avrupa'nın en büyük parfümcüsü Giuseppe Badini'den geriye kalan tek şey, daha haftalar boyunca Paris'ten Le Havre'a kadar sen boyutunu tutan misk, yalçın, sirke, lavanta ve daha bin maddeden oluşma karışık mı karışık bir raiha oldu. 2. bölüm 23. Giuseppe Badin'in evinin çöktüğü sırada Grenouille Orléans'a giden yoldaydı. Büyük şehrin buğu alanını geride bırakmıştı. Kendisini Paris'ten uzaklaştıran her adımla çevresindeki hava durulaşıyor, arılaşıyor, temizleşiyordu. Sanki inceliyor gibiydi. Artık her metrede bir yüzlerce, binlerce ayrı koku baş döndürücü bir köşe kapmaca içinde birbirini kovalamıyor olan az sayıdaki kokular, kumlu yolun, çayırların, toprağın, bitkilerin, suyun kokusu uzun şallar gibi ortalığa yayılıyordu. Yavaş yavaş kabarıyor, yavaş yavaş kayboluyordu bunlar. Bıçakla kesilir gibi bitmiyorlardı. Grenouille'un bu yalınlığı bir kurtuluş gibi hissetti. Bu rahvan kokular burnunu okşamıştı. Ömründe ilk kez aldığı her solukta yeni, beklenmedik, düşmansı bir koku yakalamak ya da hoş bir kokuyu kaçırmamak için tetikte olması gerekmiyordu. İlk kez pusuya yatmış gibi koklamak zorunda olmadan neredeyse serbestçe soluk alabiliyordu. Neredeyse diyoruz, çünkü Grenouille'un burnundan gerçekten serbestçe kayıp geçen bir şey yoktu tabii ki. En ufak bir vesile olmasa bile hep uyanık bekliyordu dışarıdan gelip de içine girmesi gereken her şeye karşı duyduğu güdüsel kuşku. Ömrü boyunca doygunluk, hoşnutluk, hatta mutluluk gibisinden durumlara az çok yakın bir şeyler yaşadığı sayılı anlarda bile soluk almaktan çok vermeyi iyi tutmuştu. Nitekim hayatına da umutlu bir soluk alışla değil, caniyane bir çığlıkla başlamamış mıydı? Ama onda yaratılışından gelme bir kısıtlılık olan bu noksan bir yana, Paris'i geride bıraktıkça kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Soluması gittikçe kolaylaşıyor, adımları gittikçe hafifliyor, hatta yavaş yavaş vücudunu dik tutmaya bile kalkışıyordu. Öyle ki uzaktan bakınca neredeyse sıradan bir zanaatçı delikanlısı gibi görünüyordu. Yani bütünüyle normal bir insanmış gibi. Onu en çok rahatlatan şey insanlardan uzaklaşmak olmuştu. Paris'te dünyanın başka herhangi bir şehrinde olduğundan çok daha fazla insan bir araya sıkışmış yaşıyordu. 600-700 bin insan yaşıyordu Paris'te. Caddeler kıvıl kıvıl insan, evler bodrumlarından çatı katlarına kadar tıklım tıklım insan doluydu. Hemen hemen hiçbir köşe, bir tek taş, bir karışık toprak yoktu Paris'teki insan kokusu silmemiş olsun. Kendisini Paris'te 18 yıldır havanın fırtına öncesi ağırlığıyla bunaltan şeyin aslında bu koku insan kokusu olduğunu ancak şimdi kokudan kurtulmaya başladığında anlamıştı Grenouille. Bugüne kadar hep büzülüp uzaklaşması gereken şeyin genel olarak dünya olduğunu sanmıştı. Oysa dünya değildi, insanlardı. Öyle görünüyordu ki dünyada, insanlara boşalmış bir dünyada pekala yaşanabilirdi. Yolculuğunun üçüncü gününde Orleans'ın kokusal çekim alanına girdi. Daha şehrin yakında olduğunu gösterecek gözle görülür herhangi bir işaret belirmeden havada insan unsurunun yoğunlaştığını duydu ve baştaki niyetinden dönerek Orleans'tan geçmeye karar verdi. Yeni kazandığı soluma rahatlığını, o boğucu insan iklimine girip hemencecik bozmak istemiyordu. Şehrin iyice açığından dolaştı, Chateauneuf yakınlarında Lua karşılaştığı Sully'den karşıya geçti. Oraya kadar yetmişti sucuğu, bir tane daha alıp ırmak boyundan ayrılarak içerilere kadar yürüdü. Artık yalnız şehirlerin değil, köylerin de uzağından geçer olmuştu. Gittikçe incelen, gittikçe insanı uzak bir nitelik kazanan havadan sarhoş gibiydi. Yalnız yolluk almak için yaklaşıyordu insanlara. Ortalıkta 3-5 ev ya da yalnız bir çiftlik görürse ekmek satın alıyor, sonra gene ormanlara girip kayboluyordu. Birkaç hafta sonra geçtiği tenha yollarda tek tük yolculara rastlamaktan bile rahatsız olmaya, çayırlarda yılın ilk otunu biçen köylülerin arada bir nokta nokta duyduğu kokularına bile katlanmamaya başladı. Ürküntüyle karşılaştığı her koyun sürüsünün açığından geçmeye çalıştı. Koyunlar yüzünden değil, çobanın kokusundan kaçmak için. Saatlerce uzağındaki bir süvari bölüğünün kokusunu duydu mu hemen tarlalara daldı, fazladan millerce yol dolaşmayı yeğledi. Başka zanaatçı delikanlılar, serseriler gibi denetlenmek, kağıtlarını göstermek zorunda kalmak ya da askere alınıp savaşa sürüklenmekten korktuğu için değil, savaş olduğunu bilmiyordu bile. Yalnız ama yalnız süvarilerin yaydığı insan kokusundan iğrendiğinden. Böyle olunca yola çıkarken ki Gras'a gitme tasarısı yavaş yavaş kendiliğinden sönükleşti bir bakıma. Bütün başka tasarılar, niyetler gibi o da özgürlüğün içinde eriyip dağıldı. Grenouille artık herhangi bir yere gitmek değil, uzaklaşmak, insanlardan uzaklaşmak istiyordu o kadar. Sonunda yalnız geceleri yol alır oldu. Gündüzün insan ayağı değmez bir köşe buluyor, fundalıklara dalıyor, sürünüp çalılıklara giriyor, bir hayvan gibi kıvrılıp yatıyor, toprak rengi at çulunu tepesine kadar çekiyor, burnunu kolunun kıvrımına dayayıp en küçük bir yabancı kokunun bile düşlerini bozmaması için yere doğru çeviriyor, uyuyordu. Güneş batarken uyanıyordu, önce her yönü bir kokluyor, ancak son köylünün de tarlasından ayrıldığından en gözü pek gezginin bile karanlığın bastırmasıyla geceleyecek bir yere sığındığından emin olduğunda, ancak gece sözüm ona tehlikeleriyle toprağı insanlardan temizlediğinde saklandığı yerden çıkıp yolculuğunu sürdürüyordu. Önünü görmek için ışığa ihtiyacı yoktu. Daha önce de gündüzün yürürken de saatlerce gözlerini kapayıp burnunu gösterdiği yöne gitmişti. Çevredeki manzaranın çarpıcı renkleri, görmedeki göz kamaştırıcılık, birdenbirelik, keskinlik acı veriyordu. Ama ay ışığında bir diyeceği yoktu. Ay ışığı renk nedir bilmiyor, sadece arazinin dış çizgilerini biraz gösteriyordu. Ortalığı kirli bir gri ile örtüyor, bir gece boyu bütün canlılığı boğuyordu. Bu içinde kimi zaman gri tarlalara, bir gölge gibi düşen rüzgardan başka hiçbir şeyin kımıldamadığı, çıplak toprağın dışında hiçbir şeyin yaşamadığı, kurşundan dökülmüşe benzer dünya, Grenouille'un varlığını hoşgörüyle karşıladığı tek dünyaydı. Çünkü ruhunun dünyasına benziyordu. Böylece güneye doğru ilerledi. Aşağı yukarı güneye. Çünkü herhangi bir mıknatıslı pusulaya göre değil, onu her şehrin, her köyün, her 2-3 evlik yerleşimin uzağından dolaştıran burun pusulasına göre gidiyordu. Haftalarca tek bir insana rastlamadı. Karanlık ya da soğuk ay ışığıyla aydınlanan dünyada yalnız olduğu inancının verdiği huzur içinde daha çok oyalanabilirdi. Eğer günün birinde o hassas pusula hiç de yalnız olmadığını göstermeseydi. Geceliğin de vardı insanlar. En sapa yerlerde bile vardılar. Sadece sıçanlar gibi köşelerine çekilmiş uyuyorlardı. Toprak insandan arınmış değildi. Çünkü uykularında bile kokularını yayıyorlar. Bu koku barındıkları yerlerin açık pencerelerinden, duvar çatlaklarından dışarı açık havaya çıkıyor. O görüşte kendi halindeki doğayı berbat ediyordu. Saf havaya alıştığı ölçüde fena daralıyordu. Granu'yu. Öyle birdenbire, hiç beklenmedik bir anda, gece ortası tıngır mıngır geliveren, yakında ya bir çoban barınağı, ya kömürcü kulübesi, ya da haydut ini olduğunu açığa vuran, çürüme kokusu kadar iğrenç bir insan kokusu. Ve kaçmaya devam ediyordu. Çevresinde gittikçe eksilmekte olan insanlık kokusuna, gittikçe artan bir duyarlılıkla tepki göstere göstere. Böylece insanlardan hep daha uzağa, hep olabilecek en büyük yalnızlığın çekim merkezine doğru sürükledi burnu, Granu'yu. 24. Bu kutup, yani bütün krallığın en insandan uzak noktası, Auvergne dağlarında, Clermont'dan 5 günlük yol güneyde, Plomb de Chandal adlı bir 2000 metre yüksekliğinde bir yanardağın doruk noktasıydı. Dağ, kurşun taştan, dev bir koniden oluşuyordu. Çevresi sadece boz renkte yosun ve boz renkte çalılarla örtülü, şurasında burasında çürük diş gibi birkaç sivri toprak rengi kayayla yangınlarda kömürleşmiş birkaç ağacın yükseldiği uçsuz bucaksız çorak bir yaylaydı. Yörenin bereketsizliği en güneşli günde bile öyle iç kapayıcı bir görünüm sunardı ki zaten yoksul olan ilin en yoksul çobanı bile hayvanlarını buraya sürmezdi. Hele geceleyin ayın solgun ışığında artık hepten bu dünyadan olmayan bir yere dönerdi bu tanrının terk edildiği arazi. Her köşede aranan Auvergnallı haydut Lebrun bile kendine çarpışacak, yakalanacak ve dört parçaya bölünecek yer olarak Seven bölgesini seçmişti. Kimsenin aramayacağı ve de bulamayacağı ama sonunda kendisinin herhalde daha korkunç gelmiş olacak bir biçimde, yani yalnızlıktan öleceği, Plomb de Chantal'a saklanmaktansa dağın dört bir yanında millerce uzaklıkta tek bir insan, tek bir doğru dürüst sıcakkanlı hayvan yaşamıyordu. Topu topu birkaç yarasa, birkaç böcek, karayılan. 10 yıllardan beri doruğa çıkan olmamıştı. Granu'yu daha 1756 yılının bir Ağustos gecesi vardı. Gün ağırırken doruğa ulaşmıştı. Onu buraya getiren yolculuğun sonunda olup olmadığını bilmiyordu daha. Gittikçe arılaşan havalara doğru giden yolun sadece bir durağında olduğunu sanıyordu. Olduğu yerde daireler çizip burnunun bakışlarını çorak, volkanik arazinin heybetli görünümü üzerinde gezdirdi. Doğuya, geniş Saint Flour yaylasıyla Rio ırmağı bataklıklarından yana doğru gitti. Kuzeye geldiği, günlerce kars dürük dağlar aşarak geldiği yerlere, batıya, hafif sabah rüzgarının burnuna taş ve sert ot kokuları getirdiği, sonra da güneye, Plomb'un devamı olan dağların miller boyunca Tur yerdeki karanlık vadilere kadar uzayıp gittiği yöne. Her yerde, her yönde aynı, insandan uzaklık egemendi. Aynı zamanda herhangi bir yöne atacağı her adım, insanlara yaklaşması demek olacaktı. Pusula dönüp duruyordu. Hiçbir yön göstermiyordu artık. Granu'yu hedefe varmıştı. Ama aynı zamanda kapana da kısılmıştı. Güneş doğarken hala aynı yerde duruyor, havayı kokluyordu. Çaresiz bir çabalama içinde, insan tehlikesinin hangi yönden geldiğini ve kaçması gereken karşı yönün ne taraf olacağını anlamaya çalışıyordu. Ne yanı koklasa, bir yerlerde gizli kalmış bir insan kokusunun kırıntısını bulacağından işkileniyordu. Ama yoktu. Olan yalnız dinginlikti. Öyle denebilirse eğer, koku düzeyinde bir dinginlik. Çevre, ölü taşların, boz yosunların, kuru otların hafif bir hışırdı gibi esen, tek düze kokusuyla doluydu, hepsi buydu. Granu'nun kokusunu almadığı şeyin gerçek olduğunu inanabilmesi epey uzun sürdü. Eriştiği mutluluğa hazır değildi. Güvensizliği uzun zaman, yeni kazandığı bilgiyi ayak diredi. Hatta güneş yükselirken gözlerini yardıma çağırıp ufukta insan varlığının en küçük bir işareti, bir kulübe çatısı, bir ocağın dumanı, çit, köprü, sürü görülüp görülmediğini bile araştırdı. Ellerini kulaklarına tutup dinledi, bir tırpan tıpırtısı, bir köpek havlaması, bir çocuk bağırtısı duymaya çalıştı. Bütün gün boyu Plomb de Chantal'in tepesinde en yakıcısından bir güneş altında dikilip boşu boşuna küçücük bir belirti bekledi. Ancak güneş batarken güvensizliği yavaş yavaş çekilip yerini gittikçe güçlenen bir coşkunluk duygusuna bıraktı. O nefretlik pis kokudan kurtulmuştu. Gerçekten bütünüyle yalnızdı. Dünyadaki tek insan kendisiydi. Akıl almaz bir sevinç kapladı içini. Deniz kazasına uğramış biri haftalarca suyun üstünde sürüklenip dururken, sonra karşısına çıkan, üzerinde insan yaşayan ilk adayı nasıl kendinden geçerek selamlarsa, Granu'yu da yalnızlık dağına varışını öyle kutluyordu. Bağırıyordu mutluluktan. Sırt çantasını, çulu, değneği bir yana atmış tepiniyordu. Kollarını havada sallıyor, döne döne dans ediyor, yumruklarını sıkıp bir zafer gösterisi olmak üzere ayaklarının altında uzanıp giden geniş ülkeye, batmakta olan güneşe karşı sallıyordu. Sanki onu gökyüzünden kovalayan kendisiymiş gibi. Bir zafer coşkusu içinde çılgınlar gibi dönendi durdu gecenin geç saatlerine kadar. 25. Sonraki günleri dağa yerleşmekle geçirdi. Çünkü kendisi için belli bir şey varsa o da bu mümtaz beldeyi öyle kolay kolay terk etmeyeceğiydi. İlk iş olarak bir su koklamaya başladı. Doruğun biraz aşağısında bir çöküntünün içinde kaya boyunca ince bir zar gibi yayılan bir sızıntı buldu. Çok değildi ama sabredip bir saat yalarsa bir günlük sıvı gereksinimini gidermiş oluyordu. Besin de buldu. Yani küçük kertenkeleleri, kara yılanları kafalarını kopardıktan sonra derisi ve kemiğiyle yutuyordu. Yanı sıra kuru liken yosunu, ot, yaban mertini yiyordu. Bu kent soylu ölçülerine vurulduğunda kesinlikle dikkat çekici olmayan beslenme biçimi onun hiç mi hiç canını sıkmıyordu. Zaten son haftalarda, son aylarda da yemek, sucuk, peynir gibi insan elinden çıkmış şeylerle beslenmemiş, acıktığı zaman yoluna herhangi bir biçimde yenebilecek ne çıktıysa gövdeye indirmişti. En az anladığı şeydi damak zevki. Zaten zevk denen şey, saf, madde dışı kokudan duyulan zevk dışında hiç de arada bir şey değildi. Rahatlık da aramıyordu. Döşeğini kuru taş üzerine yaymaya bile seve seve razıydı. Ama daha iyi bir şey buldu. Suyun olduğu yere yakın, bir sürü kıvrımlar yaparak dağın içlerine doğru uzanan, 30 metre kadar içeride çöküntüyle biten bir mağara keşfetti. Mağaranın bittiği yer, Granu'nun omuzları taş duvarları değecek kadar dar, ayakta ancak iki büklüm durabileceği kadar alçaktı. Ama oturabiliyordu, hatta dert top olursa yatabiliyordu bile. Bu da onun konfor ihtiyacını sonuna kadar karşılıyordu. Çünkü paha biçilemeyecek üstünlükleri vardı bu yerin. Tünelin sonunda, gün ortasında bile göz gözü göremez bir gece karanlığı egemendi. Bir de mezar sessizliği, havada nemli, tuzlu bir serinlik vardı. Grenouille hemen buraya daha hiçbir canlı varlığın ayak basmadığını kokusunu aldı. Yerleşirken neredeyse kutsal bir yere girerken duyulan türden çekingenlik sardı içini. At çulunu sanki bir sunağın örtüsünü örtüyormuşçasına özenle yere yayıp üzerine yattı. Bir cennet huzuru içindeydi. Fransa'nın en kimsesiz dağının başında, yerin 50 metre altında, kendi mezarında gibi yatıyordu. Ömründe kendini bu kadar güven içinde hissettiği olmamıştı. Anasının karnında bile. Ne gezer? Dışarıda dünya yanıp yıkılabilirdi. Onun burada hiçbir şeyden haberi olmazdı. Sessiz sessiz ağlamaya başladı. Böylesi bir mutluluk için kime teşekkür edeceğini bilemiyordu. Bunu izleyen zaman içinde dışarıya ancak su kayasını yalamak, bir çabuk sidiğinden ve tışkısından kurtulmak, bir de kertenkele ve yılan avlamak için çıktı. Geceliğin kolay oluyordu hayvanları yakalamak. Çünkü düz taşların altına ya da küçük mağaralara çekilmiş oluyorlar, o da burnuyla yerlerini buluyordu. İlk haftalar ufku koklayıp kolaçan etmek için belki birkaç kere daha doruğa çıktığı oldu. Ama çok geçmeden bu da zorunluluk olmaktan çıkıp can sıkıcı bir alışkanlığa dönüştü. Çünkü bir kere bile olsun tehlike kokusu almamıştı. Sonunda gezilerine son verip artık hayatta kalabilmek için en zorunlu ne iş varsa onu yerine getirdikten sonra olabildiğince çabuk çukuruna dönmekten başka bir şey düşünemez oldu. Çünkü aslında orada çukurda yaşıyordu. Yani taş koridorun ucunda, at çulunun üstünde, sırtını çöküntüye dayanmış, omuzlarını kayaların arasına sıkıştırmış olarak günde 20 saatten fazla mutlak karanlık, mutlak sessizlik içinde, mutlak bir hareketsizlikle oturuyor, kendi kendine yetiyordu. İnzivayı seçen insanlar vardır, bilinir. Bir günahın kefaretini ödemek isteyenler, başarısızlığa uğramış azizler ya da peygamberler. Böyleleri çöllere çekilip çekirge ve yaban balı yiyerek yaşamayı yeğler. Kimisi de kenarda köşede kalmış adalarda, mağaralarda, dehlizlerde ya da biraz daha gösterişlisi sırıklar üzerinde kurulmuş göklere uzanan kafeslerde yaşarlar. Amaçları Tanrı'ya daha yakın olmaktır. Kendilerini yalnızlıkla cezalandırıp günahlarının ceremesini çekerler. Böyle davranırken Tanrı'nın hoşnut olacağı bir yaşam sürdürdükleri inancı içindedirler. Ya da aylarca, yıllarca kendilerine yalnızlıkları içinde bir Tanrı haberi ulaşmasını bekler, gelince bir acele insanlar arasında yaymaya yeltenirler. Bunlardan hiçbiri Grenouille'ye uymuyordu. Tanrı ile en ufak bir alışverişi yoktu. Günah çıkarmıyor, yüce bir ilham beklemiyordu. Sadece kendi öz, biricik eğlencesi için çekilmişti mağaraya. Sadece kendi kendine yakın olmak için. Kendi, başka hiçbir şeyin gölgelemediği varlığı içinde yüzüyor ve bu ona harika geliyordu. Kendi cenazesi gibi, neredeyse soluk bile almadan, neredeyse kalbi atmaz olmuş gibi yatıyordu o kaya çukurunda. Ama öyle yoğun, öyle taşkınca bir hayat sürüyordu ki dışarıdaki dünyada benim diyen zevk-ü sefa düşkünü benzerini yaşamamıştır. 26. Bu taşkınlıkların olduğu yer başka türlüsü nasıl düşünülebilirdi ki? Doğduğu günden beri karşılaştığı bütün kokuları ana çizgileriyle kazımış olduğu kendi iç ülkesiydi. Keyfini yerine getirmek için önce en eski, en uzakta kalmış kokuları belleğine çağırıyordu. Madame Gaylard'ın yatakhanesindeki buğulu düşmanca hava, madamın ellerinin derimsi kuru kokusu, papaz Teriye'nin sirke ekşisi soluğu, süt anne Büsi'nin sıcak anacıl teri, simiyete Innocent'in leş kokusu, annesinin katil kokusu. Böylece bir tiksindi ve nefret sefasında dalıyor, duyduğu dehşetin hazından tüyleri diken diken oluyordu.
Bazen bu iğrençlikler aperitifi neşesini yerine getirmeye yetmediğinde koku gezintisinde yolu uzatıp bir de Grimal'e uğruyor. Ham, eti üstünde derilerin, tabak şerbetlerinin kokuşmuşluğunu tadıyor ya da 600 bin Parislinin yaz ortasındaki nemli, boğucu sıcakta yaydığı kokulardan oluşan ağır havayı burnunda canlandırıyordu. Sonra da birdenbire yaptığı alıştırmanın anlamı da buydu zaten. Bir patlayışla boşalım veriyordu içinde birikmiş nefret. Bir fırtına gibi geçiyordu üstünden, soylu burnu hakaret etmeye yeltenen bütün bu kokuların. Buğday tarlasına dolu inmişçesine vuruyordu tepelerine, tepelerine. Bir orkan gibi un ufak ediyordu mendeburları. Sonra arıtılmış sudan oluşan, uçsuz bucaksız, her kiri temizleyen bir tufanda boğuyordu. Ne haklıydı gazabında, ne büyüktü öcü. Ah, ne yüce bir andı bu. Grenouille, o küçük insan, heyecandan titriyor, vücudu bir şehvet hazlı içinde kasılıyor, sonra yay gibi açılıyor, öyle açılıyordu ki bir an başını mağaranın tavanına çarpıyordu, sonra gene yavaş yavaş çöküyor, rahatlamış, derin bir doyuma ulaşmış halde yatıp kalıyordu. Gerçekten ne kadar hoş bir şeydi bu bütün bed kokuların varlığına son verme işi. Ne hoş bir şeydi gerçekten. İçindeki dünyayı canlandıran tiyatronun oyunları arasında neredeyse en sevdiği numaraydı bu. Çünkü ona ancak büyük, kahramanca işlerden sonra yaşanan o hak edilmiş bitkinlik duygusunu veriyordu. Artık bir süre vicdanı rahat dinlenebilirdi. Gerindi, bütün bedeniyle gerindi. Tabii daracık taş hücresinde olabildiği kadar. Ama içinden ruhunun süpürülüp temizlenmiş yaygıları üstünde gerinirken boylu boyunca uzanmış uyuklamaya bir yandan da burnunun ucunda güzel kokular geçirmeye başladı. Örneğin ilkbaharda kırlardan kopup gelmişe benzeyen ıtırlı bir esinti, yeşeren ilk kayın yaprakları arasından geçen ılık bir mayıs yeli, denizden bir üfürük hava, tuzlu badem gibi buruk. Yerinden kalktığında akşam üzeri olmuştu. Sözüm ona akşam üzeri. Çünkü tabii ne akşam üzeri, ne kuşluk, ne akşamı, ne sabahı vardı. Ne ışık, ne karanlık. Ayrıca bahar çayırları, yeşil kayın yaprakları da yoktu. Grönü'nün iç evreninde hiç mi hiç nesne yoktu. Ancak nesnelerin kokuları vardı. Bu yüzden bu evrenden bir manzaraymış gibi söz etmek sadece bir façon de parler, hem berem anlatma elverişli hem de mümkün olan tek yakıştırma, çünkü insanoğlunun dili koklanır, dünyayı betimlemeye yaramıyor. Evet, akşam üzeriydi. Yani Grönü'nün ruhunda güneyde öğle uykusundan sonrakini, öğlen felcinin ortalıktan yavaş yavaş çekilip sıcaktan sakınılmış hayatın yeniden başladığı sıradakine benzer bir durum ve zaman söz konusuydu. Öfke kusan sıcak, ince kokuların düşmanı, sıcak, geçip gitmiş, kötü ruh takımı yok edilmişti. İç dünyanın kırları tertemiz, yumuşacık, uyanışın edepsiz sükuneti içinde uzanmış, efendilerinin istenci üzerine gelsin diye bekliyorlardı. Ve Grenouille söylediğimiz üzere yeniden kalktı, silkinip uykuya attı üstünden. Ayağa kalktı. İç dünyasının büyük Grenouille'u bir dev gibi bütün görkemi ve boyuyla ortaya dikildi. Bir zevkti seyretmek bu devi. Kimsenin göremeyişine yazık diyeceği geliyor insanın. Sonra gururla egemence çevresine baktı. Evet, burası onun ülkesiydi. Eşi olmayan Grenius'tan. Kendisinin eşi olmayan Grenouille'un yaratıp yönettiği, canı istediği zaman çöle çevirdiği ve yeniden kurduğu, genişletip ölçülmez sınırları eriştirdiği ve ayak basmaya kalkan herkese karşı alevden kılıcıyla savunduğu ülke. Burada onun istencinden büyük, haşmetli, eşsiz Grenouille'un istencinden başka hiçbir şey geçerli değildi. Nitekim geçmişin bütün kokularının kökü kazındıktan sonra şimdi ülkesinde güzel kokuların gezmesini istiyordu. Bunun için de dev adımlarıyla yanıp yıkılmış toprakları dolaşıp şurada savurganca, ötede daha kıt, kah sonu görünmeyen çiftlikler kurmaya, kah baş başa küçük tarhlar halinde tohumu bazen avuç avuç dağıtarak, bazen tek tek özel olarak seçilmiş yerini gömerek çeşit çeşit kokular ekmeye başlamıştı. Ülkesinin en uzak kuş uçmaz, kervan geçmez köşelerine kadar gitti. Büyük Grenouille, yıldırım bahçıvan, çok geçmeden koku tohumu atmadığı bir karış yer kalmamıştı. Ve yaptığı her şeyin iyi olduğunu ve bütün bir ülkenin kendi tanrısal Grenouille tohumunu biçtiğini gördüğünde bir alkol yağmuru bahşettiği büyük Grenouille, yumuşak ve sürekli bir yağmur, işte o zaman her yan çimliğin yeşermeye başladı ve öyle bir boy attı ki ekilenler bakanın gönlüne sevinç saldı. Çiftliklerde dalgalanmaya başlamıştı bile ekin. Gizli bahçelerde ise saplar büyümüş, öz suyla dolmuştu. Tomurcuklar şişmiş, çiçekler patlayacak gibi olmuştu. Ve yağmurun durmasını emretti büyük Grenouille. Ve dediği oldu. Ve topraklarına gülümsemesinin ılık güneşini gönderdi. Bunun üzerine bir anda. Ülkenin bir ucundan öbür ucuna sayılamayacak kadar çok koku, şişesinden dokunmuş, rengarenk tek bir halı gibi yayıldı çiçeklerin inanılmaz görkemi. Ve büyük Grenouille yaptığının çok iyi, çok çok iyi olduğunu gördü. Ve soluğunun rüzgarını gönderdi ülkeye. ve bir solukta okşanan çiçekler, kokular çıkardılar ve sayılamayacak kadar çok kokularını karıştırıp durmadan değişen ama birliğini sürekli değişim içinde bulan evrensel bir tapınma kokusu halinde. Ona büyük, eşsiz, haşmetli Grönü'ye gönderdiler ve kendisi altın kokulu, buluttan tahtında bu soluğu gene içine çekti ve bu kurban kokusunu beğendi. Ve yaratısını yeniden kutsamak için yere indi. Bunun üzerine yaratıkları sevinçle, coşkuyla ve yeniden şahane kokular salarak şükranlarını gösterdiler. Bu arada akşam olmuştu. Kokular yayılmaya devam ederek gecenin mavisi içinde gittikçe daha harikalaşan çeşitlemeler ortaya koyuyorlardı. Pırlanta kokusundan devasa bir donanma parıltısı altında gerçek bir kokular balosu başlıyordu. Ne ki büyük Grönü'y biraz yorulmuştu ve esnedi ve dedi ki işte büyük bir eser yaptım ve güzel oldu. Ama kemale ermiş her şey gibi bu da can sıkıntısı vermeye başladı artık. Biraz çekilip bu çalışmayla dolu geçen günün bitiminde kendime kalbimin odacıklarında küçük bir şölen vereceğim. Böyle buyurdu büyük Grönü'y ve süzülüp altında basit koku halkı sevinçle dans eder eğlenirken gepgeniş açtığı kanatlarıyla altın buluttan aşağıya ruhunun ülkesini kaplayan gecenin içinden kalbine, evine indi. 27. Ah ne güzeldi eve dönmek. Hem öcalıcı hem dünya yaratıcı olmak gibi çifte makam az yorucu olmamıştı. Ardından saatlerce kendi dölü tarafından ufulandığını izlemek de öyle hiç dinlendirici bir şey değildi. Tanrı olmanın yüklediği yaratma ve uyruklarına görünme görevlerinden yorulan büyük Grönü'y evciğizindeki tadı özlüyordu. Kalbi firfiri bir saraydı. Bir taş çölünün ortasındaydı bu saray. Tepeciklerin ardına gizlenmiş, bataklıkların oluşturduğu bir vaha ile çevrili, 7 boy taş duvarın ardında. Yalnız uçarak ulaşılabilirdi. 1000 odası, 1000 bodrumu, 1000 has salonu, bunların arasında da bir tane, içinde firfiri bir kanepe olanı vardı ki, işte bu kanepede Grönü'y, şimdi artık büyük Grönü'y değil, özel yaşamındaki Grönü'y ya da sadece sevgili Jean Baptiste, günün yorgunluğundan sonra dinlenirdi. Sarayın odalarında ise yerden ta tavanlara kadar raflar, rafların içinde Grönü'y'ün ömrü boyunca topladığı milyonlarca koku bulunurdu. Sarayın bodrumlarında fıçılar içinde yaşamının en iyi kokuları dururdu. Bunlar olgunlaşınca şişelere aktarılır, yıllarına, geldikleri yere göre kilometrelerce uzaklıktaki koridorlara dizilirlerdi. Bunlar o kadar çoktu ki hepsini içmeye bir ömür yetmezdi. Ve sevgili Jean Baptiste sonunda evine gelip firfiri salonda sade ve rahat kanepesinde uzanmış yatarken, nasıl derler, sonunda çizmelerini çıkarabildiğinde el çırpıp görülmez, dokunulmaz, işitilmez, her şeyden önce de koklanmaz, yani bütünüyle imgesel yaratıklar olan uşaklarını çağırdı. Odalara gidip büyük kokular kitaplığından şu ya da bu cildi bulup getirmelerini, bodruma inip kendisine içecek bir şey çıkarmalarını buyurdu. İmgesel uşaklar koşuştu. Beklemenin verdiği eziyetle midesi kasıldı Grönü'nün. Birdenbire barda beklerken ısmarladığı rakıyı herhangi bir nedenle vermeyecekleri korkusuna kapılan bir içkicinin duygularıyla doldu. Ya bodrumlar, koridorlar bir çırpıda boşalmışsa, ya fıçılardaki şarap bozulmuşsa, niçin bekletiyorlardı, niçin gelmiyordu kimse? Hemen ihtiyacı vardı söylediği şeylere. Çok acele. Tiryakisi olmuştu, eline geçiremezse olduğu yerde ölür giderdi. Ama sakin ol Jean Baptiste. Sakin ol dostum. Gelecekler tabii. Özlediğini getirecekler. Uşaklar yaklaşıyor bile uçarcasına. Görülmez bir tepsi üstünde kokular kitabını taşıyorlar. Beyaz eldivenli, görülmez ellerinde değerli şişeleri bırakıyorlar oraya usulca. Eğilip selam veriyorlar ve savuşuyorlar. Yalnız kalınca sonunda, yalnız kalabildiği zaman uzanıyor Jean Baptiste özlediği kokulara. İlk şişeyi açıyor, bir bardak dolduruyor, kendine ağzına kadar dudaklarını götürüp içiyor. Serin kokuyla dolu bardağı bir yudumda bitiriyor. Enfes bir tat. Öyle kurtarıcı bir güzelliği var ki sevgili Jean Baptiste'in hazdan gözleri dolu dolu oluveriyor ve hemen bir bardak daha dolduruyor aynı kokudan. 1752 yılından baharda koklanmış Pont Royal'de gün doğmadan önce içinde deniz kokusunun, orman kokusunun, biraz da kıyıda bağlı duran mamlaların katransı kokusunun karıştığı bir rüzgarın geldiği batı tarafına yönelik burunla Grimal'in izni olmadan Paris'te sürterek geçirdiği ilk gecenin bitiminin kokusu. Yaklaşan günün özgür olarak yaşadığı ilk gün doğuşunun taze kokusu. Bu koku ona o zaman özgürlük vaat etmişti. Başka bir hayat vaat etmişti. O sabahın kokusu Grönü'y için bir umut kokusuydu. Özenle sakladı ve her gün içti umut kokusundan. İkinci bardağı boşalttıktan sonra bütün sinirliliği, bütün kuşkuları, güvensizlikleri akıp gitti, harika bir dinginlik doldurdu içini. Sırtını kanepenin yumuşak yastıklarına bastırdı, bir kitap açıp analarından bir yerleri okumaya başladı. Çocukluğunun kokuları, okul kokuları, şehrin sokaklarının, köşe bucaklarının kokuları, insan kokuları. Bütün bedeni hazla ürperdi. Çünkü orada yazılı olanlar o gün yok ettiği aynı iğrenç kokulardı. Nefret dolu bir ilgiyle okuyordu Grenouille aşağılık kokular kitabını. Sonunda nefreti ilgisinin boyunu aşınca da kapatıverdi, koydu bir kenara, bir başkasını aldı. Yanı sıra ara vermeden soylu kokulardan içiyordu. Umut kokusu şişesinden sonra 1774 yılından Madame Gaillard'ın evinin önünden sıcak odun kokusuyla doldurulmuş bir şişe açtı. Ondan sonra da bir şişe yaz akşamı kokusu, parfüm esintili, çiçek yüklü 1753 yılında Saint-Germain-des-Prés Park'ın kenarından toplanmış. Şimdi artık iyice yükünü tutmuştu kokulardan yana. Kolları, bacakları gittikçe ağırlaşıyordu yastıkların arasından. Kafası harika bir biçimde buğulanmaya başlamıştı. Ama ziyafetin sonuna gelmemişti daha. Gerçi gözleri okuyamaz olmuş, kitap çoktan elinden kaymıştı ama akşamı son şişenin, şişelerin en nefisinin dibini görmeden kapatmak istemiyordu. Bu şişedeki Rue de Mare'deki kızın kokusuydu. Kokuyu huşu içinde içti. Bu amaçla kanepeye dimdik oturdu. Her ne kadar zor geldiyse de yattığı yerden kalkmak, çünkü her kıpırdanışında çevresinde firfiri salon sallanıyor, dönüyordu. Bir öğrenci duruşu içinde, dizleri sımsıkı bitişik, ayakları birbirine yapışık, sol elini sol bacağının üstüne koymuş olarak içti küçük Grenouille, kalbinin bodrumlarından gelen o leziz kokuyu, bardak bardak ve her bardakta daha bir kederlenerek. Biliyordu, fazla içmişti. Biliyordu, bu kadar çok güzelliği kaldıramazdı. Gene de şişe boşalana kadar içti. Sokaktan avluya giden karanlık koridoru geçti. Işıltıya doğru yürüdü. Kız oturmuş, eğik ayıklıyordu. Ta uzaklarda donanma şenliğinin füzeleri, fişekleri patırdıyordu. Bardağı bıraktı. Birkaç dakika daha oturduğu yerde duygusallıktan ve kafa çekmekten taş kesilmiş gibi kala kaldı. İçkinin dilinde bıraktığı lezzetin son katresi de kaybolana kadar. Aval aval bakıyordu. Birdenbire beyninin içi de şişeler gibi boşalmıştı. Sonra devrildi yanlamasına firfiri kanepeye ve devrilmesiyle kurşun gibi ağır bir uykuya dalması bir oldu. Aynı anda dış Grenouille da at çulunun üstünde uykuya dalmıştı. Onun uykusundan da derinlik bakımından iç Grenouille'ninkinden hiç kalır yeri yoktu. Çünkü Beri'nin herkülümsü eylemleri ve taşkınlıkları onu da aynı derecede yormuştu. Eninde sonunda ikisi de aynı kişi değil miydiler? Ne var ki uyandığında ne yedi duvar ardındaki sarayının firfiri salonunda ne de ruhunun çiçeğe durmuş kırlarında uyanmış, kendini sadece tünelin ucundaki taş hücrede, kör karanlıkta, kuru yerde yatar bulmuştu. Açlıktan, susuzluktan midesi kalkıyor, soğuktan titriyor, sabaha kadar içmiş bir alkolik gibi hissediyordu kendini. Emekleye emekleye çıktı mağaradan. Dışarıda zaman günün herhangi bir sırasıydı. Çoğu kez başlamakta ya da bitmekte olan gece, ama gece yarısı bile olsa yıldız ışığının aydınlığı iğne iğne gözlerine batıyordu. Hava tozlu, yakıcı, ciğer dağlayıcı, arazi sertti. Orasını burasını taşlara çarpıyordu. En ince kokular bile katı, ısırıcı geliyordu. Dünyaya alışkanlığını yitirmiş burnuna. Grenouille bir kene kadar, kabuğundan çıkıp denizde çıplak etiyle dolaşan bir yengeç kadar duyarlıydı şimdi. Su yerine gidip duvardaki nemi yaladı. Bir saat, iki saat, bir işkenceydi bu. Zaman gerçek dünyanın derisini deyip yaka durduğu süre bitmek bilmiyordu. Taşlardan birkaç parça yosun kopardı, tıktı ağzına, çömeldi, sıçtı, bir yandan yerken çabuk çabuk olmalıydı her şey. Sonra da ardından kovalıyorlarmış gibi, sanki küçük, eti yumuşak bir hayvanmış da yukarıda, gökte atmacalar çoktan dolanmaya başlamışlarmış gibi mağarasına, dehlizin sonuna, at çulunun serili olduğu yere kadar koştu. Burada artık güven altındaydı. Sırtını arkadaki kaşat tümseğine dayadı, bacaklarını uzattı ve beklemeye başladı. Şimdi bütün vücudunu, hiçbir yerini kıpırdatmamalıydı. En küçük bir harekette taşacak kadar dolmuş bir kaptı sanki. Yavaş yavaş soluğunu düzene koymayı başardı. Demin heyecanlanan yüreği daha bir dingin atarı olmuştu. Çırpıntılar yavaş yavaş yatışıyordu. Birdenbire yalnızlık çöktü içine. Gözlerini kapadı, iç aleminin karanlık kapısı açıldı. İçeri girdi, Grenouille ruh tiyatrosunun bir gösterisi daha başlamıştı. 28. Böylece günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovaladı. Böylece tam 7 yıl sürdü bu. Bu sıralar dış dünyada savaş hüküm sürüyordu. Hem de dünya savaşı. Silezya'da, Saksonya'da, Hanover'de, Belçika'da, Bohemya'da, Pomeranya'da vuruşuyordu insanlar. Kralın askerleri Hessen'de, Vestfalya'da, Balearlar'da, Hindistan'da, Mississippi kıyısında ve Kanada'da kırılıyorlardı. Tabii daha yoldayken tifodan gitmemişlerse. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.